Kitabın adı Portredeki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 5. Ayrım. Bölüm 2. Dükkanın içi serindi. Havada kahve, füme somon balığı ve ılık ekmek kokusu vardı. Eve, Remke'nin ikram ettiği suyu içti. Adam artık patlamaya hazır bir el bombası gibi görünmüyordu. Daha ziyade bitkin görünüyordu. Eve, yoğun bir şiddet olayıyla karşılaşmanın insanlarda böyle bir etki yaptığını tecrübelerinden biliyordu. ''Geri dönüşüm tankını en son ne zaman kullandınız?'' diye sordu Remke'ye. ''Dün akşam saat 7 gibi, dükkanı kapattıktan hemen sonraydı. Genelde kapanışı yeğenim yapar ama bu hafta tatilde. Karısını ve çocuklarını Disney gezegenine götürdü. Tanrı bilir neden.'' Adamın dirseği tezgahın üzerindeydi. Başını eline dayadı ve parmaklarını şakağına bastırdı. ''Kızın yüzünü aklımdan çıkaramıyorum.'' ''Ve hiç çıkaramayacaksın.'' diye düşündü Eve. ''Asla tam olarak silinmeyecek. Bu sabah kaçta açtınız peki?'' ''6'da.'' Adam derin bir nefes verdi ve ellerini tezgaha bıraktı. ''Şeyi, kokuyu hemen fark ettim. Tankı tekmeledim. Yüce Tanrım, tekmeledim. Hem de Rachel içindeyken. Ona yardım etmek için yapabileceğiniz bir şey yoktu ama şimdi var. Sonra ne yaptınız?'' ''Belediyenin bakım ve onarım ekibine haber verdim. Operatöre bildirdim. Sonra Castello ve Mintz geldiler. Bilmiyorum, saat 6:30 gibiydi ve konu hakkında söylenip durduk işte. Saat 7 gibi tekrar aradım çünkü kimse gelmedi. Kaç defa daha aradım bilmiyorum ama Poole buraya geldiğinde kendimi iyice doldurmuştum zaten. Galiba adam geldikten 10 dakika kadar sonra da onu yumrukladım işte.'' ''Üst katta mı yaşıyorsunuz?'' ''Evet, ben karım ve en küçük kızımız, 16 yaşında.'' Remke'nin nefesi kesildi. ''Oradaki kızım da olabilirdi. Dün gece saat 10'a kadar dışarıdaydı, izni o saatte biter. Birkaç arkadaşıyla dışarıdaydı. Ben ona bir şey olsaydı ne yapardım bilmiyorum.'' Sesi iyice çatallandı. ''Tanrım, evladını kaybeden biri ne yapabilir ki? Bunun zor olduğunu biliyorum. Duyduğunuz farklı bir şey ya da gördüğünüz biri oldu mu? Aklınıza gelen herhangi bir şey?'' ''Shelley tam vaktinde eve geldi. Giriş çıkış saatleri konusunda kurallarımız nettir. O yüzden saat tam 10'da eve geldi. Ben maç izliyordum. Daha çok onu bekliyordum gerçi. Saat 11 gibi hepimiz yataktaydık. Bugün açılışı ben yapacağım için erken yattım. Hiçbir şey de duymadım.'' ''Pekala. Bana Rachel'dan bahsedin. Onun hakkında ne biliyorsunuz?'' ''Çok fazla bir şey değil. Galiba bir senedir 7/24'te çalışıyordu. Çoğunlukla gündüzleri. Bazen geceleri de ama çoğunlukla gündüzleri. Dükkana girdiğinizde eğer meşgul değilse ders çalışıyor olurdu. Öğretmen olacaktı. Çok tatlı bir gülüşü vardı.'' Remke'nin sesi yine çatallandı. ''Ona bakmak bile insana kendini iyi hissettirirdi.'' Arkasına dönerek geri dönüşüm tankına baktı. ''Kim ona böyle bir şey yapabilir bilmiyorum.'' Eve yanında Peabody ile birlikte 7:24'e doğru yürüdü. ''Rourke'u aramanı istiyorum. Somerset'in durumunu öğren.'' ''Bugün tatile gidiyor. Takvime yıldız ve kalp resimleriyle not almıştın.'' ''Bacağını kırdı.'' ''Ne? Ne zaman? Nasıl? Tanrım.'' ''Bu sabah lanet merdivenlerden yuvarlandı. Bence sırf beni öfkelendirmek için böyle yaptı ve cidden öfkelendim. Sadece sen ara ve kontrol et. Rourke'a da şu konuyu biraz halleder halletmez arayacağımı söyle. Endişelendiğini ve çok merak ettiğini de söyleyeceğim.'' Eve gözlerini kısarak ona baktığında Peabody yüzündeki ifadeyi takdir edilesi ölçüde ciddi tutmayı başardı. ''Söylediğime inanmayacaktır ama yine de insanlar genelde böyle der. Tamam, her ne haltsa.'' Eve içeri girdi. Sağduyu sahibi bir insan, gezegen içindeki ve dışındaki bütün 7/24'lerde çalan kıpır kıpır müziği kapatmıştı. Mekan, paketlenmiş hazır yiyecekler, aşırı fiyat koyulmuş gündelik hayatta ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzeme ve bir duvarı tamamen o tarihçilere ayrılmış bir mezara andırıyordu. Bir polis memuru, müzik çalar eğlence ekranının çevresinde dolaşırken genç bir erkek çalışan tezgahın arkasında oturuyordu. Gözleri ağlamaktan kızarmış ve şişmişti. ''Bir genç daha.'' diye düşündü Eve. 7/24 çalışanları, komik bir ücret karşılığında çalışan çocuklar veya ileri yaştaki kişiler oluyordu. Bu genç çok zayıf ve siyahtı. Çarpıcı turuncu tondaki saçları dik dik uzanıyordu. Dudağında gümüş bir piercing ve kolunda popüler bir bilek ünitesinin ucuz bir taklidi vardı. Bir an Eve baktı ve tekrar sessizce ağlamaya başladı. "Kimseyi arayamayacağımı söylediler. Burada kalmam gerektiğini belirttiler. Burada kalmak istemiyorum." "Kısa bir süre içinde gideceksin." Eve başıyla işaret ederek polis memurunu dışarı yolladı. "Rachel'ın öldüğünü söylüyorlar." "Evet öyle. Arkadaş mıydınız?" "Bir hata olmalı. Sanırım bir hata var." Genç adam eliyle burnunun altını sildi. "Rachel'ı aramama izin verirseniz bir hata olduğunu göreceksiniz." "Çok üzgünüm. Adın nedir?" "Madinga, Madinga Jones." "Bir hata yok Madinga ve çok üzgünüm çünkü arkadaş olduğunuzu görebiliyorum. Onu ne zamandır tanıyordun?" "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Gerçek olduğuna inanamıyorum." Genç adam eliyle yüzünü ovaladı. "Geçtiğimiz yaz burada çalışmaya başladı. Yaz başlarında üniversiteye gidiyordu. İşe ihtiyacı vardı. Bazen birlikte bir şeyler yapardık." "Yakındınız. Peki birlikte miydiniz?" "Arkadaştık. Hepsi o. Benim bir kız arkadaşım var. Bazen birlikte akşam bir kulübe giderdik ya da arada sırada yeni bir filme." "Erkek arkadaşı var mıydı?" "Özel biri yoktu. Ciddi bir şey yoktu. Çünkü çalışması gerekiyordu. Kendini okula adamıştı." "Peki hiç onu rahatsız eden birinden bahsetmiş miydi? Özel ya da ciddi bir ilişki gibi bir şey isteyen birinden?" "Bilmiyorum. Bir kulüpte tanıştığımız bir adam vardı. Onunla adamın sahibi olduğu restoran ya da onun gibi bir şeye gitmişlerdi bir kere. Ama Rachel adamın çok ısrarcı olduğunu söylemişti ve görüşmeyi kesmişti. Adam bundan pek hoşlanmamış ve bir süre daha aramaya devam etmiş. Ama aylar önceydi bu. Noel'den önce." "İsmini biliyor musun?" "Diego." Genç adam omzunu sikti. "Gerisini bilmiyorum. Şık görünen, kibar bir adamdı. Güzel dans ediyordu ve Rachel da dans etmeyi çok severdi." "Kulübün adı?" "Sahne Sende. 14. Cadde Union Meydanı." "Rachel'a bunu yapan, onu tanka koymadan önce ona başka bir şey de yapmış mı?" "Henüz bilmiyoruz." "Bakire'ydi." Genç adamın dudakları titredi. "Sırf biriyle öylesine birlikte olmak için birlikte olmak istemediğini söylerdi. Ona takılırdım, yani eğlencesine, bilirsiniz işte, arkadaş olduğumuz için. Eğer o adam ona bir şey yaptıysa..." Gözyaşları kurudu ve bakışları mermer gibi sertleşti. "Onun canını yakmanız lazım. Rachel'ı incittiği gibi onu incitmeniz lazım." Eve dışarı çıktığında elini saçlarının arasından geçirdi ve güneş gözlüğünün yanında olmasını diledi. Hangi cehennemdeyse artık. "Bacağı kırık," dedi Peabody. "Omzu incinmiş ve rotator manşonunda hasar var." "Ne?" "Somerset. Rourke bu gece hastanede tutacaklarını söyledi. Ayrıca taburcu edilir edilmez evde bakımı için gerekli ayarlamalarla ilgileniyormuş. Kırılmayan bacağı da dizini incitmiş. O yüzden bir süre hiç ayağa kalkmaması lazımmış." "Lanet olsun. Aa, bir de Rourke ilgin için çok teşekkür ettiğini, iyi dileklerini hastaya da ileteceğini söyledi." "Lanet olsun," dedi Eve tekrar. "Ve neşene neşe katsın diye söylüyorum. Nadine'in yasal temsilcisinden bir telefon aldım. Müvekkilinden bir sorgulama isteyip tamamlaman için bir saatin var, yoksa Kanal 75 Bayan Furst adına resmi bir şikayette bulunacak." Biraz daha dişlerini gıcırdatmak zorunda. Eve, Peabody'nin üniformasının cebinden güneş gözlüklerini alarak taktı. "Önce Rachel Howard'ın yakınlarına haber vermemiz gerek." Polis merkezine vardığında Eve'in istediği tek şey bir duştu. Ama o da beklemesi gereken şeylerden biriydi. Polislerin misafir odası dedikleri yere doğru ilerledi. Bir soruşturmada aktif şüpheli olmayan potansiyel şahitler, aile üyeleri ya da ifadesine ihtiyaç duyulan kişiler için bir bekleme alanıydı burası. İçeride bekleyen kişilerin oyalanması için iki eğlence ekranı, birkaç yiyecek içecek makinesi, masalar ve sandalyeler vardı. Nadine, ekibi ve Eve'in yasal temsilci olduğunu düşündüğü son derece şık takım elbiseli bir adam, içerideki tek konuklardı. Nadine, Eve'i gördüğü anda ayağa fırladı. Ah, işte başlıyoruz. Dalgalı kahverengi saçları ve sakin bakışlı mavi gözleri olan uzun boylu ince adam hafifçe genç kadının koluna dokundu. Nadine, bunu benim halletmeme izin ver. Femen Dallas, ben Carter Swan, Kanal 75'in yasal temsilcisiyim. Burada Bayan Furst'un ve iş arkadaşlarının avukatı olarak bulunuyorum. Sözlerime, medyanın saygın bir üyesi olan müvekkilime davranışınızın kabul edilemez olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Üstlerinize konuyla ilgili bir şikayette bulunulacak. Eve, yiyecek makinelerinden birine döndü. Buranın kahvesi berbattı ama bir şeyler içmeye ihtiyacı vardı. Bayan Furst diye başladı ama kimlik kodunu girip kredisinin kalmadığını görünce usulca bir küfür savurdu. Bayan Furst bir cinayet davasında çok önemli bir şahit. Ondan merkeze gelmesi rica edildi ama işbirliği yapmadı. Eve bozuk para ya da kredi bulmak için ceplerini karıştırdı ama hiçbir şey yoktu. Beni çileden çıkarmak için sizin cilalı kıçınızı buraya getirmek nasıl müvekkilinizin hakkıysa, onu buraya getirmek de benim yetkim ve haklarım dahilindeydi. O çıktıları görmem lazım Nadine. Nadine yeniden sandalyeye oturdu ve uzun bacaklarını üst üste attı. Sarı saçlarını düzeltti ve hafifçe gülümsedi. Yasal arama iznini avukatıma verirsin. O resmi geçerliliğini onayladığında da çıktı konusuna bakarız. Bu konuda benimle çetin cevizi oynamak ya da sidik yarışı yapmak istemezsin. Nadine'in kedimsi yeşil gözleri öfkeyle parladı. Aa, öyle mi? Federal ve eyalet kanunlarına göre diye başladı Carter, Bayan Furst, mahkeme emri olmaksızın şahsi ya da profesyonel herhangi bir belgeyi size teslim etmek yükümlülüğünü taşımıyor. Seni aradım. Nadine sessiz bir tonla başladı. Aramak zorunda bile değildim. Doğruca Delancey'e gidip haberimi yapabilirdim. Ama sana saygımdan ötürü, arkadaşlığımızdan ötürü seni aradım ve sırf sen oraya daha erken vardın diye. Nadine, ekibinden bir adama öfkeli bir bakış atmak için duraksadı. Adam bu bakış karşısında neredeyse büzüldü. Sen beni olayın dışında bıraktın. Bu benim öykümdü. Lanet öykünü alacaksın. Ben son yarım saatimi Brooklyn'de şirin bir evde 20 yaşında bir kızın anne babasıyla geçirdim. Kızlarının öldüğünü ve bütün lanet gece boyunca nerede olduğunu söylemek zorunda kaldığımda o insanların nasıl dağıldığını ve sonra iyice parçalara ayrılıp un ufak olduklarını izlemek zorunda kaldım. Eve hızlı adımlarla odanın karşısından ona doğru geldiğinde Nadine ağır ağır ayağa kalktı. Aralarında birkaç santim varken karşılıklı durmuşlardı. Ben olmasam onu bulamazdın. Yanılıyorsun. Ben olmazdım belki ama biri onu bulacaktı. 5-6 saat o tankın içindeydi. Dışarısı 40 dereceydi. Kısa bir süre içinde birileri onu bulacaktı zaten. Bak Dallas diye başladı Nadine ama Eve çoktan hızını almıştı. Adam da Rachel'ı o kutuya tıkarken, sana o fotoğrafları gösterirken biliyordu bunu. Belki kızı bulacak zavallı hergeleyi ya da o kutunun içinde kızı incelemek zorunda kalacak polisi düşünüp gülmüştür bile. Öyle bir sıcak altında saatler geçirmek, ölü bir bedeni ne hale getirir biliyor musun Nadine? Konumuz o değil. Değil mi? Pekala, sana konunun ne olduğunu göstereyim. Eve, kayıt cihazını cebinden çıkardı, sonra hızla bilgisayara doğru ilerledi. Birkaç saniye sonra Rachel Howard'ın görüntüsü, Eve onu bulduğundaki görüntüsü ekranı kapladı. 20 yaşındaydı. Öğretmen olmak için üniversiteye gidiyordu ve masraflarını çıkarmak için 7-24'te çalışıyordu. Dans etmeyi ve ayı biriktirmeyi seviyordu. Oyuncak ayı. Eve, gözlerini ayırmadan Rachel Howard'ın son haline bakarken sesi jilet kadar keskindi. Melissa adında bir kız kardeşi var. Anne babası da kızlarının haftada 1-2 gece yaptığı gibi kampüste arkadaşlarıyla kaldığını düşünmüşler. Yani endişelenmemişler bile. Ta ki ben kapılarını çalana kadar. Eve arkasına dönerek Nadine'e baktı. Annesi cümlen bitmeden dizlerinin üzerine çöktü ve bedenindeki bütün kan çekilmiş gibi yere yığıldı. Burada işimiz bittiğinde ekibinle oraya koşturmalısın. Eminim haberiniz için harika görüntüler çıkacaktır. O tarz şeyler, tüm o acı, gerçekten reytingleri tavan yaptırır.
Bu inanılmaz.
Carter hızla araya girdi. Bu kabul edilemez bir şey. Benim müvekkilim.
Sus Carter.
Nadine hafifçe eğilerek yerden deri evrak çantasını aldı. Seninle özel konuşmak istiyorum Teğmen.
Nadine, şiddetle tavsiye ediyorum ki kapa çeneni Carter. Özel olarak Dallas.
Pekala. Eve kayıt cihazını bilgisayardan çıkardı. Ofisimde görüşelim. Eve, bekleme alanından çıktıklarında bir şey söylemedi. Aynı şekilde onları cinayet bölümüne çıkaracak, yürüyen banda doğru ilerlerken de konuşmadılar. Dedektiflerin çalışma alanına girdiklerinde tek tük yükselen selamlama teşebbüsleri, her iki kadın da öfkeyle doğruca ofise doğru ilerlediğinden yarıda kesildi. Eve'in ofisi ufak bir pencereye sahip küçücük bir odaydı. İçeri girdiklerinde Eve kapıyı kapadı. Masanın başındaki sandalyeye geçti ve oturulmaktan iyice yıpranmış diğer sandalyeyi Nadine'e bıraktı. Ama Nadine oturmadı. Gördüğü şey karşısında nasıl hissettiği apaçık belliydi.
''Beni bundan daha iyi tanıyorsun. Beni tanıyorsun ve bu şekilde davranılmayı hak etmediğimi, orada söylediğin şeyleri hak etmediğimi biliyorsun. Belki ama avukat çağıran da sensin. Seni bir haberden uzak tuttum diye boğazıma sarılan da sensin.
Lanet olsun Dallas, sen beni tutuklattın.
Seni tutuklatmadım. Sorgulama için seni gözlem altına aldım. Siciline işleyecek bir şey değil.
Sicilim filan umurumda değil.
Midesi bulanan Nadine, öfke içinde kendini sandalyeye bıraktı.
Her ne kadar sandalye onu zar zor tutmayı başarsa da, bu Eve'in anladığı ve saygı gösterdiği bir hareketti.
Seni aradım diye konuşmaya başladı Nadine. Herhangi bir mecburiyetin bile yokken sana olayı bildirdim. Sonra sen beni olayın dışında bıraktın. Beni zorla buraya getirttin ve bana leş peşindeki bir akbaba gibi davrandın.
Seni olayın dışında bırakmadım, işimi yaptım. Seni zorla getirttim çünkü elinde ihtiyacım olan bilgiler var ve çok şirret davrandın.
Ben mi şirret davrandım?
Evet öyle.
Tanrım, kahveye ihtiyacım var.
Eve ayağa kalktı ve Nadine'in yanından geçerek otoaşçıya gitti.
Ben de çok şirret hissediyordum. O yüzden her zamanki dansımızı yapacak zaman ayıramadım. Ama sana akbaba gibi davranmak konusunda özür dilerim çünkü seni tanıyorum ve öyle olmadığını biliyorum. Kahve istiyor musun?
Nadine ağzını açtı ve tekrar kapadı. Sonra derin bir nefes verdi.
Evet, eğer bana saygı duysaydın, Nadine.
Eve elindeki kahve fincanlarıyla masaya döndü. Eğer sana saygı duymuyor olsaydım, bekleme salonuna geldiğimde elimde mahkemeden alınmış el koyma izni olurdu. Biraz bekledi.
O avukatla yatıyor musun sen?
Nadine kahvesini yudumladı.
Yani, evet. Delancey'e doğru yola çıkmadan önce senin için fotoğraf kopyalarını çıkarmıştım. Eğer Red gidip birinin tamponuna geçirmemeyi başarsaydı, senden daha önce orada olacaktım zaten.
Nadine, fotoğraf kopyalarını çantasından çıkardı.
Elektronik dedektiflik bölümü bilgisayarına ve telelinkine ihtiyaç duyacak.
Evet, biliyorum. Aralarındaki savaş bitmişti ve şu anda yüz yüze ayakta duruyorlardı. Mesleklerinin olgunlaştırdığı iki kadın.
Güzel bir kızmış, dedi Nadine. Harika bir gülüşü var.
Herkes öyle söylüyor. Bu işteyken çekilmiş. Haberinin olmadığı belli. Bu da metroda olabilir. Ve bu, bilmiyorum, bir yerde, bir park. Poz değiller. Yani kız fotoğrafının çekildiğini bilmiyormuş. Adam onu takip ediyormuş.
Olabilir. Ve bu bir poz işte.
Eve son fotoğrafı kaldırdı. Rachel beyaz bir duvarın önündeki bir sandalyede oturuyordu. Bacak bacak üstüne atmıştı, elleri hemen dizinin üzerinde özenle kavuşturulmuştu. Fotoğrafta loş ve yumuşak bir ışık vardı. Rachel'ın üzerinde bu sabah bulunduğundaki mavi gömlek ve kot pantolon vardı. Yüzü çok genç ve güzel, dudakları ve yanakları pembeydi. Ama gözleri, o ışıltılı yeşil gözleri bomboştu.
Yaşamıyor değil mi? Bu fotoğrafta yani. Ölmüş.
Muhtemelen. Eve görüntüyü kaldırdı ve fotoğraflarla birlikte gelen metin mesajını okudu.
O ilkti ve ışığı saftı. Şimdi sonsuza dek parlayacak.
Artık benim içimde yaşıyor. O benim içimde yaşıyor. Boş kılıfı almak için Delancey'e git. Tüm dünyaya bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyle. Herkes için bir başlangıç.
Fini'ye haber vereceğim. Linkini almak için EDB'den birisini göndersin. Az önce birbirimize olan saygımızı yeterince belirttiğimizden sana bu mesajın detaylarının soruşturma boyunca haber malzemesi olarak kesinlikle kullanılamayacağı gibi bazı detayları söyleme ihtiyacı duymuyorum. Biliyorum ve aynı sebeple benim de soruşturmadan beni uzak tutmamanı söylemeye ya da yapacağımız özel röportajı belirtmeme gerek yok sanırım. Sanırım. Ama şu anda röportaj isteme benden Nadine. Biraz ilerlemem gerek önce. Kullanabileceğim bir beyan ver o zaman. Habere ekleyebileceğim ve izleyenlere NYPGT'nin dava üzerinde çalıştığını gösterecek bir açıklama. Dava yetkilisinin olayı bütün açılarıyla ele alarak soruşturmaya başladığını ve genç bir kadına çöp gibi davranıldığında ne onun ne de NYPGT'nin köşeye çekilip seyirci kalmayacağını söylediğini aktarabilirsin. 5. ayrımın sonu. Sayfa 39. Devamı 6. ayrımda.